Ayrım 7.
Sultan için yazdığım her tümcenin sonuna bir ide eklememiz gerekiyor. Günde 25 kilo süt veren sultan çoktan dili geçmiş oldu. Çünkü sağmal hayvan bakıcısı işçi diye adladığımız biri boğayı çekmeye çekmeye zavallı sultanı kısırlaştırmayı başardı. Sultanı kasaba gönderdiğim gün işçiyi de çıkardım. Bir de prensesimiz var. Koyunlarımızın en anaç olanı. Adı efendi olanı terbiyeli bir koçtur. Horozlarımızın adları Efe, Kabadayı, Süslü. Tavuklarımızdan birinin adı Safiye. Güzel sesiyle durmadan türkü söyler, tüyleri de karadır. Tavşanlardan birinin adı Kartopu. O denli çok çoğalıyor ki tavşanlar, artık adlarını şaşırıyorum. Gelelim Merlin Monroe'ya. Bu bir keçidir. Öyle cilveli, öyle albenli, öyle cana yakın ki üstelik sarışın da. Ben de adını Merlin Monroe koydum. İyi yapmış mıyım? Sultan'da da tıpkısı oldu. Hayvanlar verilen adla çağrıla çağrıla kendilerini gerçekten o adın sahibi sanmaya başlıyorlar. Benim o sarı tüylü, dolgun memeli keçim, Merlin Monroe diye çağrıla çağrıla kendini gerçekten Merlin sanıp da sonunda Merlin Monroe gibi intihar etmedi mi? Elbet keçinin kendini zehirleyecek hali yok. Bağlı olduğu ipe boynunu dolaya dolaya zavallı oracıkta boğulup ölmüş. Bir de keçimizin adı da Kibariye'ydi. Öbürleriyle birlikte çobana verdik. Bir ay bile geçmedi. Çoban Kibariye'yi kurt kaptı dedi. Ağzının tadını bilen bir kurtmuş. Yine hayvanlara bakması için aldığımız bir işçi, bir ayda sakız cinsi 8 koyunu birden öldürmek başarısını gösterdi. Güvercinlerim, muhabbet kuşlarım, hindilerim, daha nelerim nelerim, her şeyim, her şeyim, her şeyim var. Salt zamanım yok. Nesil Vakfı'nda Kaptan Köşkü'nden başka köşelerim de var. Bunlardan biri Kuyubaşı köşesidir. Oradaki kuyumun, Modigliani kadınlarının kuğu boyunlarına benzer uzun bir bileziği vardır. Renk renk çiçek resimleriyle süslenmiş araba tekerleğinden bir çıkrığı ve boyalı demirden işlemeli bir de tacı vardır. Kuyumun dört yanında yemişleri dalları basan dört yemiş ağacı, elma, şeftali, üzüm, armut. İki yanında iki geniş kanepe. Kuyu bileğinizin ağzı ak mermerlerle kaplıdır. Üstü de çardakla örtülecek. Kuyumuzun suyu da buz mu buz. 32 dişinize hala kaldıysa kemane çaldırır. Bir gün buyurursanız kuyu başında oturur, soğutulmuş rakının buğusu camına vurmuş kadehlerimizi, kuyu bileziğinin ak mermeri üzerine kor, yanı başımızdaki dalları üstümüze sarkmış ağaçlardan, dilerseniz armut, elbet iyisini, dilerseniz şeftali, elbet ballısını, dilerseniz elma, elbet alını, dilerseniz üzüm, elbet kokulusunu koparıp koparıp meze yaparak rakımızı içeriz. Bu kuyu başında geceleyin kalırsak ve şimdiki gibi yazın sıcağındaysak binlerce ateş böceği, binlerce ağustos böceğinin cırcırlarını ışıtır. Nesil Vakfı'nın bir sınırı deredir. Yaz kış kurumayan dere, kıyısındaki küçük evimde de bir köşem var. Bu dere boyunun bülbülleri Mayıs ve Eylül aylarının sabahlarında ve akşamlarında konserler verirler ki dinlemeye doyum olmaz. Bülbül konserlerinde çalışmak elde mi? Konserin güzelliğinden kendimi alıp da çalışamam. O zaman yeter yeter çalışacağım artık susun diye sesim çıktığınca bağırırım. Ama dinlemezler benim çirkin sesimi. Bir yıl sonra buyurursanız daha pek çok köşe bulacaksınız Nesin Vakfı'nda. O zaman sizi şöyle ağırlayacağım. Bu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi. Bu köşe ilk yaz, bu köşe güz köşesi. Beğendiğine buyur, acıyerimin köşesi. Nesil Vakfı'na Çatalca'dan kaptı kaçtılarla minibüs gelirim. Vakıf yapıları dahaca yeni yeni kurulduğu sıralarda kaptı kaçtıdaki yolcular beni tanımadıklarından araba vakıfa yaklaşırken örneğin aralarında şöyle konuşurlardı. Ya ne oluyor burada? Ne yapılıyor? Haberin yok mu? Aziz Nesin diye epeyce sövdükten sonra işte burada komünist yuvası kuruyor. Yok yahu. Piçleri toplayıp burada onları daha bebeyken zehirleyecek. Nasıl izin veriyorlar peki? Biz de bilmez misin? Lakin herif çok para döküyor buralara. Döker elbet cebinden çıkmıyor ya. Ya nereden? Paraların geldiği yerler belli. Böyle konuşurlarken İçlerinden beni tanıyan, kim olduğumu bilen bir yolcunun arkamdan kaş göz ışımalarıyla onları susturmaya çalıştığını başımı çevirip de görmeden sezinlerim. Sesleri alçalır. Kaptı kaçtı vakıf önüne gelip de sürücüye "Burada ineceğim" dediğimde bıçakla kesilmiş gibi konuşmaları durur, baltayı taşa vurmanın utancıyla suskun kalırlar. Ben indikten sonra kim bilir daha neler konuşacaklardır. İlk zamanlar sık sık böyle oluyordu. Sonraları iyice tanıdılar. Bir günde başımdan şöyle bir olay geçti. Çatalca alanından vakfa gelmek üzere kaptı kaçtıya bindim. Sanırım İstanbul'da çalışan ama Çatalcalı bir yolcu benim sürekli okurlarımdan olacak ki tanıyıp saygı gösterdi, benimle konuştu. Öbür yolcuların beni tanımamış olmasına şaşmış bir davranışla sürücüye şöyle dedi. "Tanımıyor musun yahu Aziz Nesin?" Kaptı kaçtının kaportasına bir dirseğini dayamış, arabasına yolcu çağıran sürücü umursamazlıkla omzunu silkip şu yanıtı verdi. "Abi ben buraların bütün köylerinde 20 yıl güleş tutmuşum da beni kimse tanımayır. Ben nereden tanıyacak imişim Aziz bilmem kimi." Beni tanıtmaya çalışan genç nasıl utandı, nasıl utandı. "İşte benim köşemden görünenler bunlar. Hepinizi bekliyorum. Gönlümüz geniş, rakımız bol." "Vay o ne biçim vakıf yahu, yoksa orada rakı da mı içiliyor?" "İçiliyor ya. Burası öyle bir vakıf işte. Burası ev. Ev. Yoksul çocukların evi. Bu evde yemekhane yok, yemek salonu var. Bu evde yatakhane yok, yatak odası var. Bu evde koğuş yok, çalışma odaları var, salonlar var, tiyatro salonu var, toplantı salonu var. Sizin evde nasıl rakı içiliyorsa bizim evde de öyle işte. Evimizin şimdilik 20 çocuğu var. En küçüğü 4, en büyüğü 20 yaşında bir üniversiteli. İleride 80 çocuk olacağız. 8'de iş görenimiz var. Vakfın büyük yapısının alt salonuna mermer döşendi. Çok güzel oldu ya da bana çok güzelmiş gibi geliyor. Her nedense bu vakıfta her şey bana başka hiçbir yerde daha güzeli olmazmış gibi gelmektedir. Bunun enayice bir duygu olduğunu biliyorum ama varsın olsun. Güzel bir enayilik değil mi? Salona avizeler kondu. Bütün kapılara aynalar yerleştirildi. Bunları görenler iyi ama çok lüks diye eleştirmeye başladılar. Param yetmediği için yeterince lüks yapamıyorum, yazık ki diyorum. Yoksul vakıf çocuklarımın olabildiğince konfor içinde yaşamalarını istiyorum. Yapılarımızı lüks bulanlar, yoksulun yaşamdan intikam almasının ne demek olduğunu bilmiyorlar. Bir de vakıf çocuklarımın olağanüstü günlerde altın çatal bıçak kaşıkla yemek yediklerini görseler, ben onlara en olumlu biçimde intikam almanın yollarını da öğretmeye çalışıyorum. Kendim de geçmişimin yoksul yaşamından intikamımı alarak. Vakfı gezen karı koca dostlarıma bir gün, "Bakın çocuklar salonda ne güzel dans ediyorlar" dedim. "Hangi çocuklar?" diye şaşarak sordular. "Baksanıza kızlı oğlandı her yaşta." Birbirlerine anlamlı anlamlı baktılar. Hayal görmeye başladığımı sandılar. Evet, gerçek. Ben bu mermer döşeli salonda çocuklarımın dans edişini şimdi değil, daha bu araziyi yeni satın aldığım ve bu araziye bir tek fidan dikilmediği, toprağa daha kazma vurulmadığı zamanlarda bile görüyordum da kimselere söyleyemiyordum. Topkapı'dan Nesin Vakfı'na yol uzunluğu 64 kilometredir. Otobüsler bu yolu gidiş geliş sıkışıklığından 1,5 saatte alır. Aksaray'dan binerdim otobüse. O 1,5 saatlik yol bana 5 dakikalık gibi gelirdi. Bir dalardım dalga geçmeye, bir de bakarım Çatalca'dayım. Daha ortada yapı yoktu, çocuklar yoktu ama ben şimdi vakıfta yaşayan 20 çocuğu daha o zamandan görürdüm. Onları severdim, onlara kızardım, onlara darılırdım ve otobüs yolculuğunun nasıl geçtiğini anlayamazdım. Her yıl artıyor çocuklarım. Dünyanın en zengin dedesi oluyorum. Öyle mutluyum ki mutluluğun daha çoğuna insan yüreği dayanamaz. İşte köşemde böyle yaşıyorum düşlerle. Ama kesinlikle gerçekleştireceğim düşlerle, düşlemlerle ve bu sonsuz düşlemlerimi gerçekleştirebilmek için de canavar gibi 72 yaşında bir, hayır bir değil birkaç delikanlı gibi çalışıyorum, çalışmak zorundayım. Ben düşlemler dünyasının sultanıyım. Düşlemlerimde kurda kuşa ve yağmura, kara ve kasırgaya borana ve yaza kışa ve en gem almaz aşka sevdaya hükmüm geçer ki Sultan Süleyman'ın bile böylesine sözü geçmemiştir. 4-5 yaş arasındaki biri kız, ikisi olan 3 çocuğum 6-7 yıl sonra yeni yaptırdığımız tiyatro salonunda size piyano konseri verecekler. Ama ben onların 6-7 yıl sonra verecekleri konseri şimdiden dinliyorum. Ha, o konserde benim 80. yaşımda olduğumu sakın kendilerine söylemeyin. Bakalım anımsayacaklar mı? Köşemden, insan soyunun insan olarak var olduğundan beri bilinen mutlu olmasının yolunu yaşayarak herkese göstermeye çalışıyorum. Hiçbir şeyi olmayanın bile isteyince vereceği çok şeyi vardır. Aldıkça değil, verdikçe mutluyuz. Kendinden vermek mutluluktur ama kendini vermek en büyük mutluluktur. Nesin Vakfı, 5 Şubat 1982, 24 Temmuz 1987 arası. Eğitim konusunda vasiyetimdir 1. Bu yazıyı 1972 yılında noter senedinin düzenlenmesi, mahkeme tescil kararının alınması ve resmi gazetede ilanın yayınlanmasıyla birlikte Nesin Vakfı'nı yasal olarak kurduğum zaman yazmalıydım. Olmadı. 1974 yılında Nesin Vakfı'nın yapılarını kurmaya başladığım zaman da yazabilirdim, yazamadım. Hiç değilse Nesin Vakfı'na ilk çocuğu aldığım 1980 yılında olsun yazmam gerekirdi, yapamadım. 15 yıldan beri bir türlü yazamadığım yazıdır bu. Nesin Vakfı'nda kimsesiz ya da yoksul çocuklar barınacak, korunacak, devlet okullarında okutulup yetiştirilecek. Evet ama amacım salt bu mu? Hiç kuşkusuz bu amaç bile önemsiz sayılamaz ama bence eksik sayılır. Kimsesiz ya da yoksul bir çocuğu koruyup büyütüp okutup devlet okullarından ve üniversitelerinden ellerine birer diploma tutuşturarak yaşama salmak önemli bir iş olmakla birlikte benim Nesin Vakfı'nı kurmaktaki amacım ve burada yapmak istediğim salt bu değildir. Nesin Vakfı'nın çocukları devletin okullarında okuduklarına göre öğrenimlerini bu okullardan alıyorlar ama eğitimlerini Nesin Vakfı'ndan alacaklardır ve bu eğitimin başka eğitim yöntemlerinden önemli ayrımları vardır. Ayrıca Türkiye'de eğitim yöntemi ya da yöntemleri olup olmadığı tartışılacak bir konudur. Nesin Vakfı'ndaki çocuklarımın kendi soyumdan gelen çocuklarımdan bence hiçbir ayırdı olmadığı için onlara vakıf çocuklarım diyorum. Vakıf çocuklarıma nasıl bir eğitim vermek, onların nasıl insanlar olmasını istiyorum. Sanırım değil kesinlikle inanıyorum ki bunu çok kişi merak ediyor. Biliyorum bu meraklıların çoğu iyi niyetli, iyi düşünceli değil. Kendilerine pek aykırı hatta karşıt gelen bir ideoloji doğrultusunda Nesin Vakfı'ndaki çocukları eğiteceğimi sananlar pek çok. Önce vakıf yapılarının bulunduğu Çatalca'dakilerin pek çoğu böyle sanıyor. Bunu onların davranışlarından, tutumlarından anlıyorum. Bunlardan başka kurulduğu 15 yıldan beri görev olarak teftiş amacıyla ya da merak güdüsüyle olsun bir kez bile bir görevlisini, müfettişini, memurunu Nesin Vakfı'na göndermemiş, Nesin Vakfı'ndan ne alınıp satıldığıyla hiç ilgilenmemiş olan ama buna karşılık sürekli sert yazılarıyla vakfa harcadığım paralardan katılma payı adı altında %5 para yani haraç isteyen ve bu paraları ödeyemediğimde beni mahkemelere veren Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün de böyle sandığı davranışlarından açıkça belli. Nesin Vakfı'nın amacına benzer amaçla kurulmuş, başka eğitim vakıflarını yönetmekte olanların da böyle sandıklarında kuşku yok. Çünkü kendileri de korudukları çocukların ve gençlerin kendi çıkarları doğrultusunda yetiştirilmelerine çalıştıklarına göre beni de kendileri gibi sanmaları doğal. TV'de kimi devlet yetkilisinin vakıflardan konuşurken ve vakıf kurumunu överken ama hainane maksatlarla kurulmuş olan vakıflar olduğunu da biliyoruz gibilerden sözleri de gösteriyor ki onlar da Nesin Vakfı'nın amacının en hafif anlatımla solcu yetiştirmek olduğunu sanıyorlar. Elbet hainane maksatlı vakıflar holdinglerin, dinsel derneklerin ya da kuvvetlerin kurduğu vakıflar olamaz. Olsa olsa Aziz Nesin'in bütün malını mülkünü, bütün varını yoğunu, bütün canını yaşamını adayarak kurduğu ve öteki bütün vakıflar gibi bağışlarla, yardımlarla değil, salt Aziz Nesin'in emeğiyle yaşayan Nesin Vakfı olabilir. Vakıf yoluyla Türkiye'de sosyalizm kurulamaz diye beni eleştiren solcuların akılsızları da beni öyle sanıyorlar. Dahası benim vergi kaçırmak için bu vakfı kurduğumu yayarak, İç çirkinliklerini boşaltıp rahatlamaya çalışan sözde solcular da başka türlü düşünmüyorlar. Vakıf adı altında ondan bundan para toplayarak bu paralardan yararlanacağımı Ve hiçbir zaman vakfı tamamlayıp vakfa çocuk almayacağım dedikodusunu yapanların da sanısı bu. Bu yüzden başından beri Nesin Vakfı'na yardım kampanyası açmadım. Hiç kimseden bağış istemiyorum. Okurlarımın kendiliklerinden verdikleri bağışları da elbet reddetmiyorum. Bu bağışlar yılda 1 milyon lirayı bulmaz. Oysa benim kazancımdan Nesin Vakfı'na harcanan yılda 40-50 milyon lira arasındadır. Kurduğum vakfın sosyalist ülkelerden para aktarmanın bir aracı olduğunu fiskosla yayanların da düşüncesi başka değil. Bu yazıyı bütün bu saçmalıklara karşı kendimi savunmak için yazmıyorum. Sıkı yönetim askeri mahkemelerinin en ağır suçlamaları karşısında bile bugüne dek kendimi savunmadım. Adına savunma denilen söz ve yazılarım gerçekte savunma değil, haksızlıklara karşı saldırıdır. Kendimi savunmadım çünkü savunulacak bir şey yapmadım. Yalanları, dedikoduları, iftiraları bir yana bırakarak Nesin Vakfı'nda ne yapmak istediğimi anlatmalıyım. Nesin Vakfı çocuklarının nasıl eğitilerek onlara nasıl bir insan biçimi verilmesini istediğimi yazılı olarak saptamak istiyorum. Ben yaşarken ve Nesin Vakfı'nı kendim yönetirken vakıf çocuklarımın nasıl eğitilmesini istediğimi yazılı olarak saptamasam da olabilirdi. Ama ben bir gün, hem de çok uzak olmayan bir gün olmayacağım. Ölümümden sonra Nesin Vakfı'nın koruduğu çocukların salt maddi gereksinimlerini karşılayan ve onları okullarda okutan bir kurum olarak kalmasını istemiyorum. Bunu yapmasının ötesinde vakıf çocuklarımın ne yönde bilinçlendirilmesini istediğimi, hangi yöntemle, hangi ilkelere dayanarak ve ne amaçla eğitileceklerinin bilinmesi için bunları yazılı olarak saptamak istiyorum. Böylece bu yazı Nesin Vakfı üzerine vasiyetnamem olacak demektir. Bu yazıyı yazmaya başlarken nasıl bir biçimde yazmam gerektiğini çok düşündüm. Evet, bir vasiyetname ama aynı zamanda da bir yönetmelik olacak. Bu türlü yönetmelik, vasiyetname ya da benzeri yazılar madde madde yazılır. Kuru, ağır, aşırı ciddi yani gereğinden çok ve kesin yargılı olur. Bütün yönetmelikler gibi şöyle olacaktır, böyle yapılmalıdır, bu yolda davranılması gerekir gibilerden, kesin yargılar içeren maddelerden mi oluşsun, yoksa o maddelerin nedenlerini, gerekçelerini, bende nasıl ve hangi ilişkiyle oluştuklarını tıpkı öykü anlatır gibi mi anlatayım? İkinci biçimi yeğledim. Vakıf çocuklarımın nasıl yetiştirilmelerini, eğitilmelerini istediğimi madde madde sıralasam da bu maddeleri öyküleştirerek yazacağım. 1. Vakıf çocuklarımın üretmen olmalarını istiyorum. İnsanlarımızın tüketmen değil, üretmen olarak yetiştirilmeleri gerektiği salt bu küçücük Nesin Vakfı'nın değil, bütün Türkiye'nin sorunudur. Ama ne yapayım ki benim gücüm ancak Nesin Vakfı'na yetiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne dek nereden nereye geldiğini, getirildiğini en açık biçimde anlatan belge ilkokul müfredat programlarıdır. Değişen bütün bu müfredat programları karşılaştırılarak incelenirse, Türkiye'nin 60 yıldan ve özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan ve 1950'den sonra nasıl geriye doğru bir eğri çizmekte olduğu görülür. Bu inceleme ve araştırmayı yapmak eğit bilimcilerin görevidir. Bu acı gerçeklerin en acısı da değişen müfredat programlarında açıkça görüleceği üzere Türk insanının üreticilikten tüketiciliğe geçirilmeye çalışılması ve dış, yabancı etkilerle tüketmen yetiştirilmek üzere insanımızın eğitilmesidir. Türk insanının üretmen olmadan tüketmen olarak eğitilerek yetiştirilmesi, Türkiye'nin dışa bağımlılığını gösterir ve bu dıştaki parlak cilalı görünüşe karşın özde geriye doğru gidişin başlangıcıdır. Şimdilik sayıları 25 olan, ileride 80 olacak vakıf çocuklarımın üretmen olarak yetişmeleri için eğitilmelerine çalışıyorum. Üretmek deyince anladığımız çok geneldir. Tarımsal, hayvansal, endüstriyel, el zanaatıyla ve doğal kaynaklardan elde edilen bütün maddi ürünleri üretmek, hizmet üretmek, düşün üretmek, sanat yapıtı üretmek, özetleyin üretilebilecek her şeyi üretmek. Üretimin insanın yeteneğine, bilgisine ve çalışmasına göre 3 aşaması vardır. Yapıcılık, kuruculuk, yaratıcılık. Yaratıcılık doğuştan genetik yetenekleri üstün zekayı gerektirebilir. Ama normal sayılan sakatlar ve uyumsuzlar da özel eğitilerek her insan yapıcı ve kurucu olarak üretmen yetiştirilebilir. Vakıf çocuklarımın yeteneklerine göre yapıcı, kurucu ve yaratıcı üretmenler olacak biçimde eğitilmelerini istiyorum. Okuldaki öğretimle Nesin Vakfı'ndaki eğitimin çeliştiği bir gerçektir. Çünkü okullarda dersler yenileterek ve ezberletilerek öğretilir. Ezberletme yoluyla öğretim üreticiliğe ve hele yaratıcılığa engeldir. Ezberletme yoluyla bilgilerin öğretildiği çocukların ve gençlerin üretici ve yaratıcı olarak yetiştirilmesi olanaksızdır. Ezberletilerek öğretilmiş insanlar öğrendikleri bilgileri yenilerler, o bilgilerin öykünücüsü, taklitçisi olurlar ama yeni bilgiler üretemezler ve yaratıcı olamazlar. Öğrendikleri bilginin bekçisi olurlar ama sahibi olamazlar. Edinilen bilginin sahibi olabilmek için o bilgiyi kullanabilmek gerekir. Nesin Vakfı'nda eğitim yaptırarak, uygulatarak, düşündürerek bilgi vermeye yönelik olduğundan doğal olarak okul öğretimiyle Nesin Vakfı eğitimi arasında kaçınılmaz bir çelişki vardır. Bu çelişkinin çocuğun kişiliğinin gittikçe oluşmasıyla giderilebileceğini sanıyorum. Gelişmiş bir kişilikte ezberletilerek öğretilmiş bilginin üreticiliği bütünleyeceği bile düşünülebilir. 2. Vakıf çocuklarımın dünyaya, insanlara, olaylara eleştirel gözle bakmalarını istiyorum. Vakıf çocuklarımla haftanın bir, kimileğinde iki günü toplanır konuşuruz. Toplantılarımızda onlara sık sık yineleyerek söylediğim şudur. Benim söylediklerimi büyük diye tanıdığınız başkalarının sözlerini de illa benimsemek zorunda değilsiniz. Sözlerimin yanlış bulduğunuz herhangi nedenle benimseyemediğiniz yerleri varsa ya da tümüne karşıysanız açıkça söyleyin, tartışalım. Salt benim değil, hiç kimsenin sözünü olduğu gibi benimsemek zorunda değilsiniz. Kim olursa olsun, ne kerte büyük sayılırsa sayılsın, herkesin sözünü, davranışını, tutumunu, yazısını gerekli bulduğunuzda eleştirmelisiniz. Salt insanları değil, gelenekleri, tabuları, yasaları, görenekleri, verilmiş yargıları, her şeyi eleştirmelisiniz. Eleştirmek her zaman haklı olduğunuz anlamına gelmez ama bir şeyi eleştirdikten sonra benimserseniz neyi, niçin kabul etmiş olduğunuzu bilirsiniz. Eleştirinin amacı eleştiri değil, doğruyu bulmaktır. Eleştiri olsun diye eleştirmek, yani her zaman, her yerde, her ne olursa olsun, ille de eleştirmek alışkanlığı, bilgiçlik taslama biçimine gelebilir. Bunu önlemek için de öz eleştiri ve öz denetim gereklidir. Vakıf çocuklarıma eleştirmeden benimsedikleri bir şeyin, düşüncenin, yargının ve benzerleri gerçek sahibi olamayacaklarını anlatmaya çalışıyorum. 3. Vakıf çocuklarımın cezasız yetişmelerini istiyorum. Nesin Vakfı'nda ceza yoktur. Nesin Vakfı çocukları hiçbir durumda cezalandırılmazlar. Örneğin, sınıfta kaldı ya da çok kötü bir davranışta bulundu diye çocuk vakıftan atılmaz. Nasıl kendi soyumuzdan gelen çocukları kötü, çok kötü şeyler yaptı diye evimizden atamazsak, vakıf çocuklarım da her ne yaparlarsa yapsınlar vakıftan atılmayacaklardır. Örneğin sınıfta kalan ya da bütünlemeye kalan vakıf çocuklarımı hiçbir biçimde cezalandırmadığım gibi onları avutuyorum. Üzülmemelerini söylüyorum. Başarısızlıklarının gelecek başarıları için onları hızlandırması gerektiğini anlatıyorum. Bu yöntemin cezalandırmaktan çok daha etkili olduğunu, başarısı için çocuğa itici güç verdiğini deneyimlerimle gördüm.